Ayrım 13, sayfa 163. Bölüm 5, sömürgeleşmenin hizmetindeki yenilik ve reformlar. Dini bir kisve altında siyasi protesto, gelişmelerinin belli bir aşamasında bütün halklara özgü bir olaydır. Vladimir İliç Lenin. Dipnot: Vladimir İliç Lenin, Alliance de la classe ouvrière et la de personnelle, Edition de Progrès, sayfa 46. İster tarihçiler, isterse Osmanlı geçmişine az çok ilgi duyan insanlar olsun, Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl olup da bu kadar uzun süre 625 yılı yaşayabildiğine şaşkınlıkla karışık bir hayranlık duyuyorlar. Bu şaşkınlık ve hayranlık yaşamın uzunluğuyla ilgili. Bu uzun ömrün sırrını ve anlamını, uzun ömrün ne pahasına nasıl mümkün olabildiğini merak edenlerin sayısı ise daha az. Uzun ömür nasıl bir şeydi? Örneğin son 200 yıldaki yaşamın anlamı neydi? Bir insanın normal ömrünün üçte birini yatalak olarak geçirmesi bir anlam ifade eder mi? Fakat resmi tarih bu tür soruları kafadan silip atmanın ve rahatlamanın yolunu bulmuştu. Bu dönem sömürgeleşme kavramıyla değil de nizam-ı cedid, tanzimat, islahat, meşrutiyet ve benzeri gibi kavramlarla ifade edilince yaşananın anlamı da tartışılır olmaktan çıkıyordu. Marx, Friedrich Bolte'ye yazdığı 23 Kasım 1871 tarihli mektubunun bir yerinde, "Eski veçeler yeni biçimler ve görüntüler altında kendilerini yepyeni bir şeymiş gibi sunarlar," diyor. Dipnot: In Marx Engels, Selected Correspondence, Progress Publisher 1975, sayfa 253. Ünlü İngiliz iktisatçısı Susan Strange de, "Bir şeyin bütünüyle yeni olmadığına bakarak onda yeni hiçbir şey olmadığını sanmak yanıltıcıdır," diyor. Dipnot: Samir Amin, Le mondialisation économique et le universalisme démocratique, une contradiction majeure de notre époque. Yazarın bize yolladığı teksir, 1999. Osmanlı'nın sömürgeleşmesini anlamak için yukarıdaki iki alıntıyı sürekli olarak akılda tutmak gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten yenilikler ne kadar yeniydi, eski olan ne kadar eski olarak kaldı sorularının cevabını aranırken, ifratla tefrit arasında bir uçtan ötekine savrulmamak için durumun nüanse edilmeye ihtiyacı var. Osmanlı'nın sömürgeleşme süreci modernleşme sayıldı. İnsanlar buna inandırıldılar ama herkesi inandırmak da hiçbir zaman mümkün olmadı. Yönetici sınıfın adamları istedikleri kadar modernleşmeden, sekülerleşmeden söz etsinler, yaptıklarının ve yapmakta olduklarının ilerici düzenlemeler olduğunu söylemeye devam etsinler, emekçi halk çoğunda aynı fikirde değildi. Halk kitleleri yenilik, nizam-ı cedid, tanzimat, islahat, meşrutiyet ve benzeri denilenlerin sömürgeleşme olduğunu yaşayarak öğrenmişti. Ve kendi kavram ve yöntemleriyle sömürgeleşmeye her karşı çıktığında da egemen sınıfın adamları tarafından gericilik damgasıyla damgalanmıştı. Bugün de resmi tarih tarafından kafaları bulandırılmış, beyinleri dağlanmış, oldukça geniş bir kesim, olup bitenlere resmi tarihten bağımsız bir kavrayışa ulaşmış değildir. Zira resmi ideoloji ve resmi tarih üreticileri tarihi tahrif etmek, yalan üretmek konusunda işin ucunu bırakmış değildir. Herhangi bir söylemin veya düzenlemenin tarihsel anlamı o söylemin veya düzenlemelerin gerisindekilerin yapıp ettikleri hakkındaki kendi görüşlerinden, kendi söylediklerinden hareketle ortaya konamaz. Marx, günlük hayatta hiçbir bakkala rastlayamazsınız ki bir insanın kendi hakkında söyledikleriyle hakiki şahsiyeti arasında fark gözetmesini bilmesin. Ama bizim tarihçilerimiz henüz bu basit düşünce tarzına bile ulaşamamışlardır derken tam da bunu ifade etmek istiyordu. Fakat bizim tarihçilerimizin özrü sadece belirli bir düzeye gelememekle ilgili değil. Bizim tarihçilerimizin büyük çoğunluğu olduğum olası bilinçli bir tahrifatın memurlarıdır ve bu sefil durumdan uzaklaşmak için asgari bir çaba bile göstermezler. Neden göstermedikleri de bizim için bir sır değil. Zira bir adam kendisine tarihçi dedi diye başkaları da onu öyle sanıyor diye tarihçi olunmuyor. En iyi koşullarda vaka nüvis olabiliyor ve vaka nüvis adı üstüne resmi devlet tarihçisi demektir. Sultanın katibini herhalde gerçek anlamda tarihçi saymak uygun düşmez. Bu yüzden bunların özürleri kabahatlerinden büyüktür. Bir yerde bir kavramın kullanılıyor olması, orada o kavrama uygun düşen, o kavramla özdeş bir gerçeklik olduğu anlamına gelmediğine göre. Modernite, modernleşme kavramlarına karşılık olarak Türkçe'de çağdaşlık ve çağdaşlaşma kavramları kullanılıyor ki bu uygun bir çeviri değildir. Aslında çağdaş kavramının Latin kökenli dillerdeki karşılığının contemporary olması gerekiyor ve yaşıt anlamında, aynı yaş diliminde olmak, aynı tarihsel döneme ait olmak anlamındadır. bizde öz Türkçecilik adı altında kavramların ve kelimelerin içerikleri boşaltılıyor. Bu işte ilericilik, çağdaşlık, Türkçeyi yabancı dillerin tahakkümünden kurtarma adına yapılıyor. Ve bu işi yapanlar muteber insanlar sayılıp düzen tarafından ödüllendiriliyor. Oysa modernizm ve modernite kavramları derin anlamlarla yüklü kavramlardır. Ve bunların contemporain, contemporanite kavramlarıyla bir akrabalığı yoktur. Bu kısa açıklamadan kavramların ekseri sanıldığı gibi realiteyi açıklamaktan çok tahrif etme amacıyla kullanıldıkları sonucunu çıkarabilirsiniz. Biz de birçok kavram gibi modernite ve modernizm kavramları da asıl içeriklerinden arındırılmış biçimleriyle kullanılıyor. Sanılıyor ki modernite dün İngiliz kumaşından elbise giymek, bugün Coca-Cola içip belediye otobüsünde cep telefonuyla konuşmaktır. Modernite, tanzimat fermanı yayınlamak, kanuni esası ilan etmek, dağa taşa burası cumhuriyettir yazmaktan, uluslararası tahkim yasaları çıkarmaktan öte bir şeydir. Bütün bunlar görüntüyle ilgili şeylerdir. Dolayısıyla gerçek durumu sorunun özüne angaje etmeleri gerekmiyor. Modernite, kapitalizm öncesi çağlarda geçerli metafizik ideolojiden kopuştur. Modernizm öncesi, yani premodern dönemlerde, evrende insanlara ve topluma dayatılan bir düzenin egemen olduğu ve bu düzenin insan iradesinden ve toplum isteyincinden bağımsız olduğu anlayışına dayanırdı. Başka türlü ifade etmek istersek, insan iradesinin ve insanın bilinçli eyleminin bir kıymeti harbiyesinin olmadığı anlayışına dayalı bir ideolojinin egemenliği söz konusuydu. İnsanların neyi nasıl yapmaları, neleri neden yapmamaları ve benzerleri, onlara Tanrı'nın elçisi olan peygamberler tarafından iletildiği, her şeyin önceden belirlenmiş olduğu görüşüne dayalı bir hakim ideoloji geçerliydi. İşte modernite, geçmişten önceki çağların geçerli ideolojisi olan metafizikten felsefi bir kopuş demektir. Başka türlü söylersek modernite geleneksel kutsallığın aşılması, ötesine geçilmesidir. Bunun anlamı insanın tarihini yapabildiği, yapması gerektiğidir. Eğer insan kendi tarihini yapabiliyorsa, bu dünyada olup biten şeylerin seyrini etkileyebiliyorsa, bu onun muhtemel olasılıklar arasında seçim yapabilme yeteneğine de sahip olduğu anlamına gelir. Modernite insanın özgürlük alanına girmesi ve kaderinin dışarıdan değil, pekala kendisi tarafından da belirlenebileceği, değiştirilebileceği demektir ki, insanlık tarihinde büyük bir ileri atılımdır. Eğer moderniteye bir önem atfediliyorsa, kavrama ilericilik içeriği yükleniliyorsa, doğrudan bu durumla ilgilidir. Elbette ne pre-modern dönemde metafiziğin ne de kapitalizm çağında felsefenin egemenliği bir tesadüftü. Pre-kapitalist, pre-modern çağlardaki üretici güçlerin gelişmişlik düzeyi ancak metafizik yaratabilir ve kendini de ancak öyle bir temel üzerinde yeniden üretilebilirdi. Ama kapitalizm çağında metafiziğin artık işlevsel olması mümkün değildi. Bunları söylerken kestirme ve kesin bir tarzda eski çağların metafiziğinin bütünüyle tarih sahnesini terk ettiği sonucunu çıkarmak yanıltıcı olur. Samir Amin'in veciz bir biçimde ifade ettiği gibi, insan son tahlilde metafizik bir hayvandır. Dipnot: Samir Amin, La mondialisation économique et la universalisme démocratique, une contradiction majeure de notre époque. Yazarın bize yolladığı tefsir 1999. İnsan eninde sonunda öleceğini bilerek yaşayan bir canlı olmaktan ötürü, metafizikten kopuş her zaman bir problematik olarak kalacaktır. Öte yandan moderniteyi de olmuş bitmiş bir şey olarak değil, öne açık içeriği sürekli olarak zenginleştirilmek durumunda olan bir süreç olarak anlamak gerekiyor. 1. Nizam-ı alemden nizam-ı cedide. Bir taraftan kendi iç çelişkileri, diğer yandan kapitalizmin imparatorluğun temelini aşındırması sonucu bir meydan okumayla karşı karşıya gelen Osmanlı yönetici sınıfı, önce eskiye dönerek meydan okumayı göğüslemeye çalıştı. Oysa bu dünyada bugüne ait sorunların düne ait yöntemlerle çözülmesi mümkün değildir. İmparatorluğun temeli aşındıkça dış baskıya daha da açık hale geldi. Bazı yeni kurumlar, mekanizmalar ve düzenlemelerle varlığını sürdürmeye çalıştı. Fakat bu serüvene yeni şeyler yapmak için gerekli olan hemen her şeyden yoksun olarak başlanmıştı. Osmanlı yenilikçiliğinin temel bir açmazı ve çelişkisi, yenilik denen şeylerin tanzimat, islahat ve benzeri şeyler, yeni şeyler yapmaktan ziyade eskiyi korumak için gündeme gelmiş olmasıydı. Bir bakıma yenilik ve reformlar eskiyi korumanın hizmetine koşulmuş durumdaydılar. Bu temel sorun yeterince dikkate alınmayınca olup bitenlerle ilgili bir dizi yanlış anlama ve değerlendirme kaçınılmazdı. Geçmişin ipoteği günü belirlemeye devam ediyordu. Marx, Louis Bonaparte'ın 18. Brumaire adlı ünlü eserinde insanlar tarihlerini kendileri yaparlar ama kendi keyiflerine göre kendi seçtikleri koşullar içinde yapmazlar. Doğrudan belirli olan ve geçmişten gelen koşullar içinde yaparlar. Bütün ölmüş kuşakların geleneği büyük bir ağırlıkla yaşayanların beyinleri üzerine çöker. Ve onlar kendilerini ve şeyleri bir başka biçime dönüştürmekle tamamıyla yepyeni bir şey yaratmakla uğraşır göründüklerinde bile geçmişteki ruhları kafalarında canlandırırlar, tarihin yeni sahnesinde o saygıdeğer eğreti kılıkla ve başkalarından alınma ağızla ortaya çıkmak üzere onların adlarını, sloganlarını alırlar diyor. Dipnot: Karl Marx, Louis Bonaparte'ın 18. Brumaire, Sol Yayınlar, Ankara 1990, sayfa 13-14. Sonuç, gerçek durumla görüntü arasındaki bariz uyumsuzluktu. Kapitalizmin baskısı toplumsal temeli aşındırıp değişimi zorlarken, yönetici sınıf bu maddi değişime manevi bir dirençle karşı koymaya çalışıyordu. Bu aşamada Osmanlı sosyal formasyonunun niteliğiyle ilgili bir hatırlatma yapmak uygun düşüyor. Gerek milliyetçi Kemalist gerekse İslamcı kesim Osmanlı Devleti'nin bir şeriat devleti olduğunda birleşiyorlar. Birinciler laiklikle birlikte şeriat devletinin aşıldığını ve bunun büyük bir ilerleme olduğunu kanıtlamak için böyle bir ideolojik manipülasyondan medet umuyorlar. İkinciler de Osmanlı toplum düzeninin şeriata dayandığı için ideal bir düzen olduğuna inanmak ve onu ihya etme arzusu taşındıklarından böyle bir yaklaşım ortaya koyuyorlar. Bu tür yanlış anlamalar ve değerlendirmeler din ideoloji, ideoloji siyaset, siyaset iktidar egemenlik ilişkisinin yanlış veya bilimsel olmayan bir kavranışından veya kavranamayışından kaynaklanıyor. Eğer şeriata dayalı bir rejimden bütünüyle kutsal, değişmez, semavi yasalara uygun olarak işleyen bir toplum düzeni kastediliyorsa, böyle bir şey sadece imkansız ve mantıksız değil, aynı zamanda eşyanın tabiatına da aykırıdır. Var olabilmek, varlığını sürdürebilmek için sürekli olarak gelişmek, değişmek durumunda olan bir sosyal formasyon, değişmeyen, hep aynı kalan donmuş yasalar, kurallar ve kalıplara göre yönetilebilir mi? Eğer yönetilmeye kalkılırsa ne olur? Bir süre değişimi frenlemek, sosyal dinamiği bastırmak mümkün olabilir. Ama böyle bir zorlama toplumsal çürüme yaratma potansiyeli yanında ileride mutlaka gündeme gelecek olan çatlamayı veya kopuşu daha da şiddetlendirmekten başka bir işe yaramaz. Zira toplumsal dinamik her zaman ve kaçınılmaz olarak onu baskı altına alıp bir kalıp içine hapseden hukuki, bürokratik, ideolojik, siyasal, kurumsal çerçeveyi kırma, çatlatma istidadına, yani vocation, sahiptir. Zorlamayla süreç geciktirilebilir veya yavaşlatılabilirse de ne sosyal evrim durdurulabilir ne de evrimin yönü değiştirilebilir. Bu yüzden değişen, değişmek zorunda olan toplumu değişmeyen, hep aynı kalan yasalara, kurallara, kurumlara, ideolojik kabullere dayanarak sürdürmek mümkün değildir. Aksi halde toplumsal organizma esneme yeteneğini kaybeder. Esneme yeteneği olmayan bir toplum uzun vadede mümkün değildir. Osmanlı'da İslamiyet daha çok bireysel alanı angaje ediyordu. Siyasal, toplumsal alandaysa örfi, yani padişahın yönetimin iradesi esastı. Aslında yakından bakıldığında Osmanlı sisteminde asıl geçerli olan Sezar, yani padişahın hakkı Sezar'a, yani padişaha, Allah'ın hakkı Allah'a ilkesiydi. Osmanlı İmparatorluğu'nda egemen ideoloji dine dayanıyordu. Başka bir ifadeyle siyasal iktidarın meşrulaşma, meşrulaştırma temeli İslamiyet'e dayanıyordu. Ama sonuçta din ideolojik bir işlev görmek durumundaydı. Zaten başka türlü olması da mümkün değildi. İslamiyet ve onun Hanefi yorumu siyasi iktidarı meşrulaştırmaya, toplum sınıflarında mevcut yapı ve işleyişi kabullendirmeye yarıyordu. Dolayısıyla din siyasi iktidara tabiydi ve kendi başına özerk bir varlığı yoktu. Bir kere en yüksek dini otorite olan Şeyhülislam, padişaha, yani siyasal iktidara tabiydi. Şimdilerde moda bir tabirle dini otoritenin şefinin ve dini bir kurum olan Şeyhülislamlığın görevi, özerkliği bile yoktu. Başlarda müftüler, daha sonraki dönemde Şeyhülislam, padişahın maaşlı memuruydu. Şeyhülislam siyasi yapının ve hiyerarşinin bir unsuruydu. Siyasi otoritenin, yani padişahın, eylem ve işlemlerinin dine dayalı bir meşruiyete dayandığı, şeriata uygunluğu konusunda fetvalar vermeye memur edilmişti. Aslında Osmanlı sistemindeki Şeyhülislam'ın durumuyla, Cumhuriyet rejimindeki Diyanet İşleri Başkanı'nın durumları arasında bir özdeşlik söz konusudur. Bu bakımdan Osmanlı düzeninde Şeyhülislam'ın durumu ve işlevini anlamak için, bugünün Diyanet İşleri Başkanı'nın durumuna bakmak yeterlidir. Nasıl Diyanet İşleri Başkanı siyasal otoritenin istekleri doğrultusunda görüş beyan etmeye memur edilmişse, dini devletleştirmenin bir aracıysa, Şeyhülislam da padişahın istekleri doğrultusunda fetvalar vermek durumundaydı. Şeyhülislam başlarda Osmanlı devlet hiyerarşisinin önemli bir organı olan Divan-ı Hümayun üyesi bile değildi. Şaşırtıcı gelebilir ama Şeyhülislamların divan üyesi olduğu ve yetkilerinin arttığı dönem Tanzimat sonrasındadır. Devletin bir memuru olan Diyanet İşleri Başkanı'nın bugüne kadar siyasi otoritenin istekleri dışında herhangi bir sorunla ilgili aykırı veya bağımsız görüş belirttiği görülmüş müdür? Örneğin TC'nin ilgili kurumunun başkanının işkenceyi mahkum eden düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü sağlanması, özgürlükler alanının genişletilmesi yönünde yarım ağızda bile olsa bir çıkışı olmuş mudur? Olabilir miydi? Memurin muhakematı kanunu statüsü ona kendi başına konuşmayı yasaklar. Fakat hepsi bu kadar da değildir. Bizzat memur olmak, özgün, bağımsız bir görüş sahibi olma yeteneğinden yoksun olmak demektir. Memurların ne zaman ne söyleyeceğine, siyasiler karar verdiğine göre. Osmanlı devlet yapısında da benzer bir durum vardı. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı, Osmanlı sistemindeki Şeyhülislamlığın isim değişikliğiyle devamından başka bir şey değildir. Türkiye'nin laikliği bu isim değişikliğinden ibarettir. Ama bu ülkede isim değişikliğini önemseyen, isme meraklı geniş bir aydın kitle olduğu için gerçek durumu merak edenler her zaman sınırlı kalmıştır. Nasıl Cumhuriyet rejiminde Diyanet İşleri Başkanlığı siyasi iktidarın bir egemenlik aracıysa, Osmanlı sistemindeki Şeyhülislamlık kurumu da padişahlık rejiminin bir egemenlik aracıydı. Şeyhülislam'ın bazen padişahın iradesine karşı geldiği de olmuştur. Ama bu onun ilkenin şeriatın densin gereğini yaptığı anlamına gelmiyordu. Yeniçerilerin siyasi iktidar üzerindeki etkinliklerinin arttığı bir dönemde Şeyhülislam Esat Efendi dönemin padişahı Genç Osman'ın hacca gitme isteğine karşı çıkmıştı. Gerekçesi de şuydu: padişahların hacca gitmesi farz değildir, adalet üzre ahalinin ahvalin görmek evladır. Aslında fetvayı veren Esat Efendi'ydi ama fetvanın gerisinde Yeniçeriler, yani gerçek siyasi güç vardı. Esat Efendi'nin fetvasını dinlemeyen padişah Genç Osman Yeniçeriler tarafından katledildi. Dikkat edilirse İslam'ın 5 temel şartından birini yerine getirmek isteyen bir padişah bile bunun şeriata uygun olmadığı söylenebiliyordu. Aynı şekilde şeriatın açıkça yasakladığı faizcilik de Şeyhülislam Ebu Suud Efendi tarafından caiz görülmüştü. Fatih Sultan Mehmet şer'i esaslara göre kutsal, dolayısıyla da dokunulmaz olan vakıf arazilerini kamulaştırıp tımar sistemine dahil etmişti. Bütün bunlar bizim yukarıda ifade ettiğimiz din ideoloji, ideoloji iktidar ilişkisinin yönü hakkında bir fikir veriyor. Şeyhülislamların siyaseten katilleri yasak olduğu halde 4. Murat Ahizade Hüseyin Efendi'yi, 3. Mehmet de Hocazade Mesud Efendi ile Seyyid Feyzullah Efendi'yi siyaseten katletmesi, Şeyhülislamlık kurumunun konumu ve işlevi ve Osmanlı Devleti'nin bir şeriat devleti olup olmadığı tartışmasına açıklık getirecek niteliktedir. İkincisi, Osmanlı sisteminde şer'i esaslara uygun olmayan sayısız uygulama vardı. Şeriatın yasak saydığı birçok uygulama söz konusuydu. En başta faizcilik yasaklanmamıştı. Köylüyü toprağa bağlamak da şer'i bir uygulama değildi. Hırsızlık, cinayet, zina gibi suçlarda para cezası uygulanması da şeriat esaslarına ters düşen uygulamalardı. Aynı şekilde kardeş katli de İslamiyet esaslarına ters bir uygulamaydı. Aslında burada şaşılacak bir şey yoktur. Önemli olan ilahi olduğu varsayılan şu veya bu ilkeler kurallar değil, egemenliğin ihtiyaçları ve korunması gereğidir. Öyleyse her şey egemenliğin ihtiyaçlarına uydurulacak, istendiği zaman istendiği gibi eğilip bükülecekti. Ekseri sanılanın ve genel kanının aksine Osmanlı sosyal formasyonu şeriat esasları üzerine oturan bir düzen değildi. Örfi hukuk önemli bir yer tutuyordu. Üstelik bunlar ekseri şer'i hukuk mantığıyla da açıkça çelişiyordu. O kadar ki görüntünün ötesine geçildiğinde Osmanlı sisteminde asıl hukuk düzeninin şer'i değil, örfi olduğu görülür. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'le birlikte gerçek bir örfi divani hukuk alanı oluşmuş bulunuyordu. Netice itibariyle Osmanlı Devleti bir şeriat devleti değildi. Şeriat devleti değildi demek laik bir devlet olduğu anlamına da gelmezdi. Bir dönemde devleti güçlendirmek üzere yapılanlar normal bir şey sayılırken ve önemine vurgu yapılıp abartılmazken, başka bir dönemde yapılan düzenlemeler ve oluşturulan kurumlara değişik anlamlar, içerikler ve misyonlar yüklenebiliyor. Her halükarda devleti güçlendirmek demek, emekçi halk çoğunluğu üzerindeki gözetim ve denetimi takviye etmek demektir. Osmanlı egemen sınıfı tarafından belirli bir tarihten sonra yapılanlara hep özel anlamlar ve içerikler yüklendi. Yeniçeri Ocağı'nın 1. Murat tarafından kurulması olağan bir şey sayılıyor da, aynı ocağın 2. Mahmut tarafından tasfiye edilmesi önemli bir olay, müthiş bir yenilik veya dönemin yenilikçilerinin tabiriyle vakayı hayriye, hayırlı olay sayılıyor. Yeniçeri Ocağı'nın lağvedilip Asakir-i Mansure-i Muhammediye'nin yeni askeri teşkilat, ileri bir kurum sayılması ne anlama geliyor? Demek ki söylem ya da retorik sorunların sunuluşu, algılanışı ve kavranışı bakımından büyük bir önem taşıyor. Oysa ister 1. Murat isterse 2. Mahmud olsun, yapmak istedikleri şey hep aynıydı. Devleti, yani iktidarlarını güçlendirmek. Biri Osmanlı savaş gücünü, dolayısıyla iktidarını kuvvetlendirmek için Yeniçerilik denilen yeni bir askeri teşkilat kuruyor, diğeri aynı teşkilatı kendi iktidarı için tehlikeli sayıp acımasızca tasfiye ediyor ve yerine yenisini kuruyor. Öyleyse Yeniçeriliğin tasfiyesinin hayırlı olay olduğuna kim karar veriyor? Böyle bir soruya ne hacet? Elbette tasfiyeyi yapanlar karar veriyor. Nizam-ı Cedid devri olarak bilinen dönemde yapılanlar aslında 16. ve 17. yüzyıl kafasıyla 18. ve 19. yüzyılın sorunlarını çözme girişiminden başka bir şey değildi. Yapılanlar eskiyi ihya etme girişimleriydi. Bu bakımdan daha önce de söylediğimiz gibi yenilikler yeninin hizmetinde değil, eskiyi korumanın hizmetindeydi. Ve eskiyi korumanın maddi koşulları çoktan ortadan kalkmış bulunuyordu. Kapitalizm ve onun imparatorluk üzerinde yarattığı baskı, aşınma ve şartlandırma, sanayi devrimiyle oluşan yeni uluslararası güç dengeleri ve sonuçları Nizam-ı Cedidçilerin ilgi alanına girmiyordu. Hala sorunların şiddet kullanılarak çözülebileceği temel düşüncesine dayanan bir anlayış hakimdi. Başka bir ifadeyle imparatorluğa musallat olan anarşi, kaos, isyanlar, dış yenilgiler, toprak kayıpları şeklinde tezahür eden çöküşü şiddet ve baskıyla durdurmak. Bu yüzden en muteber ve muktedir sayılan veziri azamlar ve paşalar en baskıcı, en çok katliam yapanlar oluyordu. Aslında bu tür bir anlayışla yapılanlar en iyi koşullarda sorunları bastırıp ertelemeye yarıyordu. Sorunları baskı ve şiddet yoluyla çözmeyi uman çok sayıda veziri azam geldi geçti. Ama bir fikir vermek için 17. yüzyılın başında Can Buladoğlu ve Kalenderoğlu isyancılarını bastıran Kuyucu Murat Paşa ile ilgili bir anekdotu nakletmek uygun düşüyor. Bir Hırvat devşirmesi olan Murat Paşa öldürdüğü celalileri kazdırdığı derin kuyulara attırdığı için Kuyucu lakabını almıştır. Celalilerden 30 binden fazla adam öldürmüş, Anadolu'yu temizleyerek tehlikeli vaziyetin önünü almaya muvaffak olmuştur. Bir gün celalileri takip ile elde ettiklerini çadırı önünde katlettirerek kazdırdığı çukurlara attırırken orduya mensup olan bir sipahinin atının tergisinde bir çocukla geçtiğini görüp çocuğu attan indirterek yanına çağırmış, kim olduğunu sormuş. Çocuk kıtlık sebebiyle babasıyla birlikte boğaz tokluğuna celalilere katıldığını ve babasının şeştar, yani altı telli saz çaldığını söylemiş. Bunun üzerine Murat Paşa gülüp baban celalileri şevke getirdi diyerek çocuğun öldürülmesini emretmiş. Fakat gerek cellatlar ve gerek yeneşeriler ve paşanın maiyeti öldürmek istememişler. Bunun üzerine ihtiyar veziri azam arkasından kürkünü çıkarıp çocuğu hendek kenarına götürüp işini bitirerek çukura atmış. Sonra yerine gelip oturarak etrafındakilere ve yeniçerilere Kalenderoğlu ve Karasait gibi eşkıya analarından at ve mızrak ile doğmadılar. Hep böyle sabiydiler. Sonra büyüyüp alemi fesada verdiler. Nice bin insanı öldürüp mallarını mubah saydılar. Bu oğlan bunlarla gezip bunların terbiyesiyle yetişmiştir. Büyüyünce bu fesadın lezzeti dimağından gitmez. Akibet bu da bir bela olur. Fesadın kökünü kesmek bu gibilerin yok edilmesiyle mümkündür demiştir. Dipnot: Naima'dan aktaran İsmail Hakkı Uzun Çarşılı Osmanlı Tarihi 3, sayfa 364-365. Dikkat edilirse dönemin genel anlayışını temsil eden Kuyucu Murat Paşa, hırsızlığı ortadan kaldırmak için hırsızın ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyor. Oysa Celali isyanlarının temelinde mülksüzleşme, yoksullaşma biçiminde tezahür eden ekonomik nedenler yatıyordu. Üstelik mülksüzleşip proterleşen sadece reaya köylü değil, tımarını kaybeden sipahiler, kapitalizmin baskısı ve rekabeti sonucu işinden gelirinden olan esnaf da aynı kervana katılmıştı. Osmanlı tarihçileri tarafından Kuyucu Murat Paşa'nın 70 ile 100 bin yoksul köylüyü katlettiği tahmin ediliyor. Bir kırıma varan bu durum dönemin yönetici eliti ve uleması tarafından övgüyle karşılanmıştı. Ünlü Osmanlı tarihçisi Naima Kuyucu Murat için bütün büyüklükleri nefsinde toplamış bir merdi meydan ve pehlivanı devran diyordu. Dipnot: Aktaran Taner Timur Osmanlı Toplum Düzeni sayfa 59. Köylülüğün bir siyasi önderlik oluşturamaması yüzünden isyanlar mevcut yapıyı dönüştürecek durumda değildi. Bu yüzden isyancılar başkaları tarafından, yani derebeyleşen unsurlar, eski sipahiler ve bazı asi yeniçeriler ve benzerleri kullanılmışlardır. Murat Paşa Anadolu ayaklanmalarını bastırmaya başlayınca bazı başkaldırılmış liderler kendisine katılmak istemişlerdi. Bunlardan Saraçzade Ahmet, Konya'da kendisine baş eğmiş ve kuvvetleriyle Murat Paşa'ya iltihak etmek istemişti. Kuyucu Murat'ın kaç kişiyle bana yardım edebilirsin sorusuna 30 bin kişiyle cevabını veren Saraçzade derhal öldürülmüştür. Çünkü 30 bin kişiye hükmeden biri Murat Paşa'ya göre çok tehlikeliydi. Aydın civarında ayaklanan Yusuf Paşa ise Osmanlı yönetimi için ayrı bir tehditti. Anadolu'daki birçok liderler gibi Türkmen asıllı olan Yusuf Paşa, Naima tarihinde Türk-i Bedliva, yani çirkin suratlı Türk olarak tanıtılır. O da sözde kendisine Karaman Beyler Beyliği verilerek İstanbul'a davet edilmiş ve orada tuzağa düşürülerek öldürülmüştür. Bu gibi tuzakların dışında Murat Paşa'nın sistemli bir şekilde kullandığı yöntem Kırım yöntemiydi. Sadece ayaklanma halindeki halkı değil, ayaklanma potansiyeli sezdiği herkesi Paşa acımasızca katletmiştir. Dipnot, Hammer ve Naima'dan aktaran Taner Timur, Osmanlı çalışmaları, ilkel feodalizmden yarı sömürge ekonomisine, V yayınları 1989 sayfa 55. Osmanlı egemen sınıfında batıya ilk gerçek ilgi 18. yüzyılın ilk yarısında Lale devriyle başladı. Aslında söz konusu ilginin anlamını dönemin önde gelen divan şairlerinden Nedim'in şu mısrası özetliyordu. Gülelim oynayalım, kam alalım dünyadan. Aslında Lale Devri ideolojik, sosyal, siyasal ve kültürel plandaki sömürgeleşmenin ve kompradorlaşmanın başlangıcıydı. Elbette Lale Devri sadece Osmanlı egemen sınıfının Batı'nın lüks yaşamına özenmesi, ona hayranlık duyması, Batı'yı tüketim ve yaşam tarzı olarak taklit etmesinden ibaret değildi. Bu devir aynı zamanda Batılıların da sömürgeci emperyalist emellerle Osmanlı ülkesine akbabalar gibi üşüştükleri bir dönemdi. Karşılıklı ilgi halk karşıtı bir garip ittifakın veya koalisyonun da başlangıcıydı. Bir tarafta uygarlaşmak isteyenler, diğer tarafta uygarlaştıranlar, bu ikisinin karşısında da gerici bir halk. Lale devrinden beri bu ikilik ve karşıtlık sık sık kılık değiştirip değişik görüntüler alsa da özünde bir değişime uğramadan sürüp gitti. Batıdaki kapitalist gelişmenin imparatorluğun üretici temelini aşındırması ve insanları mülksüzlüğe, işsizliğe, açlığa mahkum etmesi yetmiyormuş gibi bir de egemen sınıfın alafranga yaşama özenip lüks ve sefahat içindeki yaşamaya başlaması yoksullaşan halk tarafından haklı olarak kendileriyle alay edildiği biçiminde algılandı. Gülüp oynayan hayattan kâm alanlara ilk tepki patrona Halil isyanıyla geldi. Aslında isyanı başlatanlar Yeniçeriler olsa da isyanın bir Yeniçeri isyanı olduğunu söylemek bir resmi tarih kategorisidir. İsyan tarihsel olarak ileri bir liderliğe sahip olmadığı için elbette başarılı olması mümkün değildi. Ama halk kitlesinin isyana destek vermesi bunun sıradan bir coup d'état girişimi olmadığını gösterir. Aslında Osmanlı İmparatorluğu'nda iki türlü isyan geleneği oluşmuştu. Köylü isyanlarına genel bir tanım olarak Celali isyanları denirdi. Bunlar başkentin uzağında ortaya çıktıklarından merkezi otorite için çok büyük bir tehdit sayılmazlardı. Kaldı ki nasıl isyan edenler safında bir isyan geleneği oluşmuşsa, devlet katında da bir isyan bastırma geleneği oluşmuştu. Dolayısıyla isyan da isyanı bastırma da neredeyse vakai adiyeden olaylar haline almıştı. Oysa genel olarak Yeniçeri isyanları olarak bilinen isyanlar birer kent isyanıydı. Başkentte imparatorluğun kalbinde ortaya çıktıkları için merkezi yönetim için büyük bir tehlike oluştururlardı. Zira kent isyanları çoğunlukla üst yönetim katında değişikliklere neden olabiliyordu. Daha 1. Mahmut, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit döneminde de batıya ve batı kurumlarına sınırlı da olsa bir ilgi başlamıştı. Yabancı uzmanların özellikle ordunun islahı için göreve çağrılması, batı modeline uygun kimi askeri amaçlı eğitim kurumları, Mühendishane-i Berri-i Hümayun, Mühendishane-i Bahri-i Hümayun ve benzerleri oluşturma girişimleri söz konusu olsa da, batılılaşma tercihi asıl Sultan 3. Selim ve 2. Mahmut tarafından yapılmıştı. Nitekim 1756-1774 tarihler arasında padişahlık yapmış olan 3. Mustafa, Prusya Kralı Frederick'in hasımları karşısındaki askeri zaferlerine imrenerek ondan bu işin sırrını öğrenmek için 3 müneccim göndermesini istemiş, bu amaçla Ahmet Resmi Efendi'yi elçi olarak yollamıştı. Prusya Kralı Sultan'ın elçisine cevaben, iyi bir orduya sahip olmak, barış zamanında harbe hemen girebilecek bir şekilde onu talim ettirmek, hazineyi dolu tutmak işte benim 3 müneccimim. Başka müneccim yoktur. Dostumuz padişaha böylece bildirmenizi rica ederim demişti. Dipnot Ziya Enver Karal, Osmanlı Tarihi 5'te TK Yayınları 1995 sayfa 59. Sultan 3. Selim'in Avrupa ilgisi daha tahta geçmeden başlamıştı. Fransız elçisiyle dostluk kurmuş, onun aracılığıyla da İshekbi'yi Paris'e göndermiş, özellikle Avrupa devletleri arasındaki ilişkilerin mahiyeti, kara ve deniz savaşı yöntemleri, tersaneler, ticari işletmeler, sanayi imalathaneleri hakkında bilgi edinmesini öğütlemişti. 1. Abdülhamid'in ölümü üzerine tahta geçince ilk iş olarak Nizam-ı Cedid projesini hayata geçirmek istedi. Ziya Enver Karal, Nizam-ı Cedid kavramının daha önce Fazıl Mustafa Paşa tarafından iç düzeni sağlama anlamında kullanıldığını yazıyor. Dipnot, adı geçen eser sayfa 61. Sultan Selim zamanında Avrupa'daki rejimler genellikle Nizam-ı Cedid olarak adlandırılıyordu. Örneğin büyük devrim sonrası Fransa'daki rejime Osmanlı yöneticileri Fransa nizamı cedidi diyorlardı. Belli ki bu kavramla Osmanlı sisteminde yenilik yapma isteklerini dile getirmiş oluyorlardı. Fakat nizamı cedid biri dar anlamda batı usullerine göre yetiştirilmiş talimli asker, diğeri de 3. Selim'in yeniçerileri kaldırmak, ulemanın nüfuzunu kırmak, Osmanlı devletini Avrupa'nın ilim, sanat, ziraat, ticaret ve medeniyete yaptığı ilerlemelere ortak yapmak için giriştiği yenilik hareketlerinin bütünüdür. Sultan 3. Selim yapılması gereken islahatlar, Nizam-ı Cedid hakkında raporlar hazırlanmasını bir fermanla emretti. Bunun üzerine çoğu üst düzey devlet görevlisi olan 22 kişi hazırladıkları raporları padişaha sundu. Hazırlanan raporlarda en çok öne çıkan önlem önerisi askeri yapının islahına ilişkindi. Askeri alandaki yeniliğin nasıl yapılması konusunda başlıca 3 farklı öneri söz konusuydu. 1. Yeniçeri Ocağı ve diğer asker ocakları Kanuni Sultan Süleyman devrindeki kanunnamelere göre düzenlenmelidir. 2. Yeniçeri Ocağı ile diğer ocaklara Kanuni Sultan Süleyman kanunnameleri icablandığındandır diyerek Frank eğitim ve öğretim usulleri ve silahları kabul ettirilmelidir. 3. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması veya ıslah edilmesi mümkün olmayacağından bu ocak bir kenara bırakılarak yanında Frank esaslarına göre yeni bir ordu kurulmalıdır. Nizam-ı Cedid'in tarihsel sosyolojik anlamını ileriki sayfalarda tartışacağız. Ama Nizam-ı Cedidçilerin daha önce söylediğimiz gibi 16. ve 17. yüzyıl kafasıyla 18. ve 19. yüzyılın sorunlarını çözmeye giriştikleri muhakkaktı. Nitekim sorunun çözümünü eskide arayanların durumu algılayışı şöyleydi. Kanuni Sultan Süleyman devrine gelinceye kadar bizim askerlerimizde kudret ve kuvvet ve komutanlarımızda harp sanatına dair esaslı bilgi vardır. Bu sebepledir ki bu kadar memleketler aldık. O zamanlar Frank askeri harp bilmezdi, kanun ve nizamları yoktu. Frank kralları bunları bizden öğrendiler. Şu halde biz eski kanunlarımızı yürürlüğe koyarak ordumuzu düzene sokabiliriz. Bu görüşe katılmakla birlikte Tatarcık Abdullah Molla şöyle diyordu. Yeniçeri Ocağı Kanuni Sultan Süleyman döneminde olduğu gibi itibar görmeli ve eski kanunlarına saygı gösterilmelidir. Bu sağlandıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman kanunnamesidir diye Hristiyan devletlerinin harp sanatında kabul etmiş oldukları usuller alınmalıdır. Radikaller ise sorunu şöyle görüyorlardı. Devletin kanunnameleri zamanla bozulmuş ve ortaya birçok fesatlar çıkmıştır. Bu fesatların kaldırılması devlet kuvvetiyle olabilir. Halbuki eski kanunnameleri canlandırmak devlet için bir kuvvet değildir. Şu halde yeni esaslara dayanan yeni tedbirler düşünmek gerekir. Dipnot Ziya Enver Karal Osmanlı Tarihi Cilt 5 sayfa 63. Bir durum değerlendirmesi sonucunda şu karara varıldı. A. Mevcut olan askeri yapının korunması ama yeni bir düzenlemeye tabi tutulması. B. Avrupa modeline uygun yeni bir askeri teşkilat yani Nizam-ı Cedid kurulması. C. Savaş araç gereç yöntem ve tekniklerinin yeniden düzenlenmesi ve islahı. Osmanlı yönetici sınıfı 17. yüzyıldan beri Yeniçerilerden kurtulmak istiyordu ve bunun için koşulların oluşmasını bekliyordu. Yeniçerilerden korkulduğu için Nizam-ı Cedid bağımsız bir örgüt olarak değil de Bostancı Ocağı'na bağlı Bostancı Tüfekçisi Ocağı şeklinde kuruldu. Askeri alan dışında özellikle eğitimde de benzer bir yol tutuldu. Mevcut eğitim kurumları olan medreselere dokunmadan yine başta askeri amaçlar için daha önce açılmış olan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'a ilave olarak bir kumbarahane 1792 ile Mühendishane-i Berri-i Hümayun'u yani Topçu Okulu 1794 kuruldu. Bu okullar için Batı Avrupa ülkelerinden uzmanlar getirtildi. Bir kütüphane oluşturuldu. Ordu ve donanmanın ihtiyaçları dikkate alınarak çeviri ve yayın faaliyeti başlatıldı. Bütün bu düzenlemelerin finansmanı için gerekli kaynak için yeni bir hazine, İrad-ı Cedid Hazinesi kuruldu ve bu amaçla yeni vergiler ihdas edildi. 200 bin kese değerinde olması kararlaştırılan bu hazinenin gelir kaynakları şunlardır. Faizi 10 kese olan miri mukataalardan mahlul olanlar, tütünden, rakıdan, şaraptan, kahveden, istafiliğine tabir olunan mora üzümünden, yünden, baş hayvanlarından, her sene yenilenen ferman ve beratlardan bir miktar özel resim alınması. Dipnot Ziya Enver Karal Osmanlı Tarihi Cilt 5 Sayfa 70 Aslında 3. Selim'in Nizam-ı Cedid'i finanse etmek için başvurduğu yöntemle 28 Şubat'ın 55. hükümeti dönemindeki 8 yıllık eğitimin finansmanı için başvurulan yöntemler arasında büyük benzerlikler vardı. Bu arada Nizam-ı Cedid kapsamında sivil yönetim, ekonomi, ticaret ve diplomasi alanlarında da bazı girişimler söz konusuydu.